Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki sevgili konumuz Murat Akçay. Abi hoş geldin, nasılsın?
Hoş buldum, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Biz de
Biz de
iyiyiz.
iyiyiz.
Yani iyi olmaya çalışıyoruz diyelim yani bu dönemde.
Zaten çok iyiyim diyene ben birazcık
Soru işaretiyle
geriden bakıyorum. Nasıl
bakarım.
ya? Nasıl? Çok iyi olduğuna göre kesin altında başka bir şey ararım. Bunun kesin başka bir şeyi var. Bu kadar iyi olamazsın falan
Ya
derim ya.
bir ara şeydi ya böyle hani böyle bir zombili filmleri izleyince şey diyordum hani bir zombi salgını olsa da atıyorum hani şöyle bir şeyler yapsak biraz macera dönse falan fişman hani yapacağım şeyler çok belliydi atıyorum işte önce gideceğim işte bir tane silah dükkanından silahlar edineceğim işte şu marketi boşaltacağım işte bir tane kamyon çalacağım bir yerlerden işte dağ evine gideceğim orada kendime
Doğuş oyunu azalt Doğuş oyunu azalt.
Amerikan
Bir
filmi.
şey değil mi Doğuş? Zombi bak mesela ilk Covid olayı başladığında biz bir anlamadık ya
Evet,
Covid'e.
evet.
Değişik davranışları. Zombi saldırısı başlıyor. Biz onları yolda yürüyemeyen adamlar sanıp yol veririz ona. Yer veririz onlara otobüste falan. Değil
Abi buyur sen otur falan diye.
Yürüyemiyor yazık falan diye.
Ya ben hiç direnmem ya. Ben bırakırım. Al ne yapıyorsan yap benim. Ben o kadar hevesli değilim yani yaşamaya. Tırmır şeyine de girmem yani hiç bulmam. Şeyde Flu TV'de Nevzat Kayalı bir bölüm var da orada zombileri anlatırlarken onu izledim daha yeni. O da aynı şeyi söylüyor. Abi hiç direnmeyeceksiniz öyle bir şey olduğunda. Bırakacaksınız kendinizi. Onlar sizi alıyorlar mı götürüyorlar mı ne yaparsanız yapsınlar.
Ve anksiyeteli Walking Dead sohbetlerine hoş geldiniz. Biz alakasız şeyler konuşuyoruz.
Doğuş
Yok devam devam
bilgisayar
şaka.
oyunu oynamayı çok seviyor diye biz bu duruma geldik galiba şu an.
Evet,
Ya.
Doğuş öyle yönlendirdi bizi bugün. Abi nasıl geçiyor günler? Nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun? Tekrar en
Yani
baştan teşekkür ederiz geldiğin, vaktini ayırdığın için.
ben teşekkür ederim evet. Sağ olun. Ya yani şöyle ki herkes kadar iyilik düzeyinde geçiyor. Malum şartlar hepimizi başka bir kıvama soktu. Ben de burada tabii ki fotoğraf anlamında yani fotoğraf üretmek anlamında masa başı işlerimizi devam ettiriyoruz. Daha önce çektiğimiz işleri elimizdeki onların edit kısımlarıyla ilgileniyorum. Yani süreç keyifsiz sonuçta. Günün sonunda bak burada yan yana yapmak varken bu şartlarda yapıyoruz.
Anladım. Anladım.
Sizlerde
Ve
nasıl geçiyor?
programımızın sonuna geldik diye böyle kapatıyor ve karanlık bulut oluyor
Vallahi
böyle. Yok
dakika bir gol bir umutsuzluğumuzu sattık birbirimize.
Abi şimdi biz senin sahne fotoğrafçılığı tarafını biliyoruz senin. Kayda girmeden de aslında bunun üstüne biraz konuştuk. Ama bunun dışında neler yapıyorsun? Başka ne şekilde yürüyor işler? Biraz hem kendini anlatarak hem de neler yaptığını öğrenerek başlayalım isterim.
Şöyle ki tanımayanlar bilmeyenler için anladığım kadarıyla bu soruyu birazcık da sormak istedim. Ben lisans eğitimi fotoğraf üzerine yaptım. Ardından yüksek lisansa da fotoğrafta da devam ettim. 2,5 sene kadar üniversitede fotoğraf dersi de verdim. Hali hazır piyasada fotoğrafçılık yapmaktayım. Profesyonel fotoğrafçılık. Senin de bahsettiğin gibi beni aslında insanlar ilk sahne fotoğraflarıyla tanıdılar. Çünkü fotoğrafını çektiğim kişiler tırnak içinde ünlü insanlar olduğu için onların tanınırlıkları beni böyle bir bilinçe ve bilinirliğe itti. Tabii bunun dışında ben sahne fotoğrafları dışında reklam fotoğrafları da çekiyorum. Tanıtım fotoğrafları, portre, moda vesaire. Ama sizin bildiğiniz taraf ve biz programımızın resmi niteliğiyle müzik tarafı daha çok biliniyor.
Evet. Bir de tabii bir Maroon 5 muhabbeti de var galiba. Biz
Aa, evet. Evet, öyle bir şey oldu. 2011 yılıydı sanırım. Maroon 5 bir yarışma açtı. O da şu. Aşk konulu fotoğraf çekip yolluyorsunuz ve grup Five olduğu için, Maroon 5 olduğu için 5 tane fotoğrafçı seçiyorlar ve bununla da bu birincileri de dünya turnesine davet ediyorlar şeklinde bir yarışmaydı. Ben açıkçası yarışmaya ilk o zaman gazetelerde de bu ilanları görme, haberi görme şansımız vardı çok rahatlıkla. Gazetede birkaç kere gözüme çarptı ama hiç ilgilenmedim. Çünkü yarışmaları ben böyle çok peşinde koşan bir fotoğrafçı olmadım. Daha sonra birbirlerini tanımayan bir sürü arkadaşım ya böyle bir yarışma var katılsana etsene falan deyince ya dedim hani o iş bana gelmez falan. Çünkü orada da hemen şöyle bir tavra büründüm. Bir kere yanlış yerden bakıyorlar. Aşk fotoğrafı konulu fotoğraf çeken birinin konser fotoğrafı çekebileceği anlamına gelmez bu falan deyip orada da bir kere bir şeyimi koydum. Adamlara tavrımı koydum. Ondan sonra bu süreçte tabii birkaç kere böyle bir arkadaşlara hakikaten ısrarlı gelince ben de onları kıramamak değil de hakikaten bir şey oluyor. Bir enerji var. Bir şey hissediliyor galiba deyip. Yarışmanın son günü arkadaşımla konuşurken hadi gel gidip çekelim ya kafadaki fikri deyip. O zaman ben okula trenle gidiyorum. Kocaeli Üniversitesi. Atladık trene gittik okulda. Çeşitli imkansızlıklarla, teknik imkansızlıklarla fotoğrafı çektik ondan sonra. Tabii fotoğrafı çekmek işin ilk kısmı, ikinci kısmı ise fotoğrafı göndermek gerekiyor. Bunun için de hakikaten teknik imkansızlar burada başlıyor. Yanımızda bilgisayar yok, bir şey yok çünkü bir anda gittik falan böyle. Dönüşte de tabii trenle dönmemiz gerektiği için biz bir baktık tren gitmiş yani saati 4 dakika geçmiş.
Eyvah.
Dedik biz buraya kadar geldik. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemek. Ondan sonra böyle yavaş yavaş hani bir sonraki tren saat kaçta gidip bakalım filan deyip gara giderken bir baktık tren geliyor abi. Geç kalmış tren.
Kader ağlarını örmüş.
Kader orada ağlarını örmüş sanırım. Böyle 20 dakika filan. CV'sinde yoktur o trenin 20 dakika geç kalması yani. Öyle söyleyeyim belki de. Ondan sonra biz o treni atlayıp hemen İstanbul'a evlere gelip hızlıca bilgisayarda fotoğrafları böyle son 2 dakika falandı galiba. Fotoğrafı sisteme yükledim. Sonra internet oylamasında Türk'ün gücüyle birinci geldi ama şöyle bir kıstas da vardı tabii. Diyor ki ilk 50'ye girmeniz gerekiyor bizim dikkatimizi çekmeniz için. Ama yarışmada internet oylamasında birinci olmanız ya da herhangi bir sıralamada olmanız sizin kazandığınız anlamına gelmez. Kazananı grup üyeleri belirler deyip böyle bir yarışmaya katılım heyecanlı bir maceralı oldu. Daha sonra kazandığı bilgisini açıkladılar. Tabii güzel oldu. Sonra davet ettiler. Gittik. Değişik bir tecrübe yabancılarla çalışmak. Amerikalı bir grupla çalışmak. Değişik bir tecrübe.
Süper. Tebrik ederim ya tekrar.
Evet. O zaman peki sahne fotoğrafı çekiyor muydun yoksa bu öğrencilik zamanlarında mıydı? Nasıl oldu?
Yok şöyle ki ben zaten üniversiteye girmeden önce fotoğrafçılığı aktif olarak yapan biriydim ki zaten o zaman turnelere de gidiyordum. Belki bilmiyorum bunu ukala bir yerden söylemek ya da algılanmak kesinlikle istemem ama sahne fotoğrafı çeken elbet birileri vardı ama turneye giden var mıydı orada pek bir emin değilim açıkçası. Ben zaten turnelere gidiyordum. Konser fotoğrafları çekiyordum. Festival çekiyordum. Bu ondan sonra okul okuma hikayesi ondan sonra gelişen bir şey. Madem ben bu işi yapıyorum ve yapmak da istiyorum. O zaman bunun bir de akademik tarafında da kendimizi geliştirelim isteyip öyle gelişti sıralaması.
Kaç ülke gezdiniz?
O dönemde daha... Pardon.
Anlayamadım tekrar edin.
Kaç ülke gezdiniz Maroon 5'le beraber?
Ya şöyle onda da bir aksilik oldu. O dönem Voice of America'da jüri oldu Adam Levine. Jüri olunca tüm turnenin tarihleri inanılmaz bir şekilde 3 ay kaydırdılar adamlar. 3-4 ay kaydırdılar. Yani bu büyük bir iş yani. Hani dünya turnesi planlıyorsun. Biletleri birçok ülkede sold out olmuş vesaire. Adam jüri oluyor. Yani büyük herhalde star olmak böyle bir şey. Hiç bakmadan 4 ay kaydırdılar. Ondan sonra dediler ki bize de yani en azından bana süreç şöyle ilerleyecek. Sizin seçtiğiniz değil de galiba onların önerdiği bir ülkeye gitme durumu olacak diye. Ondan sonra iki ülke olacaktı. Ben birini İstanbul'da yaptım. Diğerini de Finlandiya'ya gittim. Halihazırda bu arada orada da çalışıyordum ben. Hani o dönemde. Hatta size şöyle ilginç bir anı anlatayım. Uçaktan indim ben Finlandiya'dan. Hatta havalimanına hep beraber gittik. Onlar başka bir yere gidiyordu falan. Konuşuyoruz vesaire. Sohbet ettik vesaire. Sonra benim uçak vaktim geldi. Ayrıldım. Uçağa bindim, indim. Kuzenim beni aradı. Dedi ki ismini vermem. İstanbul'da büyük bir kompleksin inşaatını yapıyorlardı. Bir nasıl söyleyebilirim? Pis su gideri mi demem lazım? Böyle bir büyük bir böyle onun nasıl diyeyim, inşasını yapıyorlar ve bu çok önemli bir şeymiş onlar için. Bir sistemi varmış şimdi. Onun da bilgi belge açısından fotoğrafların çekilmesi lazımmış. Ben vallahi uçaktan indim abi. Dedim ki bir en azından bavullarla gelmeyeyim. Bavulları bırakayım eşyalarımı. Hemen bırakır bırakmaz şeye, şantiyeye gidip o pis su giderini çekmiştim. Yani. bir gün önce Maroon 5'la başka şeyler konuşuyorsun.
İnanılmaz ya.
Vay be hayat. Çok sonra iyiymiş
diyorlar,
ya.
Sonra bana diyorlar ki sen hiç normal bir adam değilsin. Bana normal devam etmiş.
Çok güzel anlamış.
Evet, ama sonra galiba bu farklı alanlarla çalışmalarda zaten devam etti aslında, değil mi?
Aslında şöyle, ben başta da söylediğim gibi halihazırda devam ediyordum. Çalıştığım gruplar vardı vesaire. Bu sadece araya giren tatlı, güzel bir anı olması ve iyi bir tecrübe olmasına bana sebep verdi. Tabii ben döndükten sonra nerede kaldıysam işlerimi aynen o şekilde devam ettim.
Prodüksiyon açısından peki abi, şimdi kıyaslayabiliyorsun. Oradaki prodüksiyonla, yani bu şeyi hiç bilmiyorum tabii, belki de önce onu sormak lazım. Şimdi sahnede müzisyenlerin hazırlıklarını biliyoruz ama bir işte fotoğrafçı nasıl bir hazırlık yapıyor? Türlere göre o konsept değişiyor mu, fotoğraf çekme konsepti? Önce onu sorayım. Ondan sonra da sonraki soruyu devam edeyim.
Sahne fotoğraflarından bahsediyoruz değil mi? Bu minvalde. Hazırlık süreci tabii bizlerin de hazırlık süreci var. Nasıl yapıyoruz? Bunu bir konser, tek bir konser üzerinden ele alacağım ben. Konserin programı geliyor önce bize. İşte hangi saatte soundcheck olacağı, sahnenin saat kaçta başlayacağı, işte yemek arası nedir vesaire gibi günün programı geliyor. Ve bu programda ben kendimi olmazsa olmaz adettiğim yer soundcheck oluyor. Soundcheck'e muhakkak katılırım. Çünkü soundcheck adı üstünde yani ses kontrol gibi olsa da oradaki birçok şeyi kontrol ediyorsunuz. Bunlardan en önemlisi de benim fotoğrafımı doğrudan etkileyen ışık oluyor. Tabii ışık testlerini görebiliyorsunuz. Sonra şovun akışı ile ilgili trikleri orada öğreniyorsunuz. Ayrıca her konser hep aynı salonla orada olmadığı için farklı salonlar farklı açılar sunuyor fotoğrafçıya. O noktada ben de açı kontrollerimi yapıyorum. Angle check diyormuşum değil mi? Saçma sapan cool gözüksün diye. Öyle bir şey değil tabii. Ben de nerelerde durabilirim? Nerelerde sanatçıyı iyi görebilirim? Fotoğraflarımı alabilirim? Bunların testlerini yapıp ışık operatörüyle de yapacağı ışıkla alakalı konuşmaları ve gözlemleri yaptıktan sonra show saatini bekliyorum. Asıl oradan sonra anksiyete başlıyor diyebiliriz.
Evet, bir de açıklama wow. Konserlerinde filan da tabii soundcheck saatiyle konser saati, gece gündüz muhabbetleri, ışıklar değişiyor. Gerçekten çok bir güzel. Anksiyete bana şimdi bastı.
Çok çok iyi soru bu arada. Bazen soundcheckler gündüz olabildiği için ışığı tabii ki görme şansımız yok. Onda da şöyle yapıyorum ben. Genelde konser alanına sanatçının ekibi erken gider. Sanatçı da erken gider çoğu zaman. Eğer böyle bir imkan yoksa ben muhakkak erken giderim ki karanlıkta ışığın aşağı yukarı nasıl olduğunu görebileceğim, hızlıca bir kontrol yapabilirim. Üzerine konuşabilecek bir şey varsa konuşalım diye. Ama bir yerden sonra aynı ekiplerle çalışmaya başladığınız zaman bu tarz diyaloglar en aza iniyor. Çünkü ne yaptığını biliyor hale geliyorsunuz. Sanatçının olsun, ışık operatörünün olsun. Bu süreklilik size bu tarz kolaylıklar sağlıyor. Ama muhakkak yapmazsam olmaz dediğim mekanın, eğer farklı mekanlardaysa muhakkak mekanı bir gezerim, kameramla bakarım nerelerden çekebilirim. Çünkü biz mekanı boşken görüyoruz, seyirci olduğu zaman çok daha başka bir hale geliyor. O boşken çok rahat yürüdüğünüz yollar bir anda zor bir köşeye dönüyor. Bunların kontrolü yapmakta fayda var. Çünkü konser süresi, performans süresi günün sonunda kısıtlı bir, yani matematiği belli bir zaman. O zaman zarfında siz çeşitli şeylerle vakit kaybetmek istemezsiniz. Olabildiğince sahneyi kameranızda gözlemlemek istersiniz. Ben de bu vakit kaybını en aza indirmeye çalışıyorum. Bu tarz kontrollerle.
Harikaymış. Şu an güncel olarak sahne fotoğrafı, ya kimlerle çalışıyorsunuz? Müzik anlamında. Ya da açıklamak ister misiniz? Böyle özel bir soru olmasın tabii de.
Yok canım. Yani şey, özel bir soru değil tabii ki. Yani sonuçta benim fotoğrafım ismini paylaşıyor. Herkes görüyor yani. O çok saklanacak bir şey değil ki. Saklanması da manasız. Sıla Gençoğlu ile çalışıyorum. Son yıllarda. Onun tüm konserlerine gidiyorum. Onun dışında Göksel ile çalışmalarda bulunuyorum. Tantaşçı'yı çekiyorum. Tabi ara sıra, şimdi ben teknik isimleri sayıp da uzatmak istemiyorum da ara sıra başka sanatçıların, başka isimlerin değişik şovlarına da, değişik konserlerine de davet ediyorlar. Onlara da gidiyorum. Özel konserlerine. Özellikle büyük konserlerine. Büyükten kastım prodüksiyonu nispeten diğer konserlere daha iyi olan konserlerine gidiyorum.
Anladım. Abi çuvalladığın oldu mu peki bu durumlarda? Ya bir işte performans sırasında gerçekten hani sıçtık batırdık dediğim bir şey oldu mu yani?
Yani oldu mu? Ya da şöyle bir şey oldu.
Ayağınız jaka takılmış falan. Gitarcının jakını çekmişsiniz orada, hiç haberiniz yok falan.
Zaten bir şey söyleyeyim mi? O zaten bizim bu, yani benim mesleğimin bu alandaki en büyük anksiyetesi. Yani bir fotoğrafçı emin olun şovu berbat edebilir. Özellikle sahne üzerine çıkmak çok tehlikelidir. Orası yani o aksam, o jakların olduğu bir yer olduğu için siz yanlışlıkla bir anda bir enstrümanı uçurabilirsiniz konserde. Bu da yani şovu berbat etmeniz anlamına gelir ki böyle bir şey kimse istemez. O çok büyük strestir. Benim en çok stres yaşadığım alanlardan biri sahne üzerinde eğer bir fotoğraf çekmem gerekiyorsa açı gereği. O beni gerçekten müthiş strese sokar ki onu da zaten kontrolünü konser öncesinde yaparım. Nereden çıkmam, nerelerden yürümem gerekir diye. Ama yapsanız da yapmasanız da günün sonunda o anksiyetesi, o stres başka bir yere getirir. Çünkü şöyle bir şey var. Hani siz orada iki gözünüzle ve full konsantrenizin yürümeniz üzerine, oradan yürümek üzerine değil. Tek elinizde kamera ve gözünüz kamerada, iyi bir fotoğrafı yakalamak durumundasınız. Bütün konsantrasyonunuz orada. O noktada bir yandan da şey oluyorsunuz. Ya dur ya, şu ayağım nereye çarpıyor acaba? Şurada bir jack mı var? Aa eyvah, arkamda hemen yer. Bir de fark edemiyorsunuz kamerayla, o adrenalin sizde de var. Hareket ederken bir bakıyorsunuz davulun yanına iyice yaklaşmışsınız. Davulcu arkadaş zile vurmak yerine sizin kafanıza vurabilir falan. Tercih etsin aslında. Öyle şeyler yaşayabilirsiniz yani.
Evet. Wow.
Şimdi komik bir şey soracağım. Sen konuşurken aklıma geldi. Böyle şey olur bizde. Ne bileyim, arkadaşlar düğün yapacağı zaman falan. Seni illa bir müzisyen olarak çağırır ya böyle oraya. Hani sen davetli olarak gidemezsin bir şekilde. Hep sana bir iş kitlerler. Yani düğüne davetli olarak gitmeyip orada aslında çalmak için gidersin. Senin öyle yani çok... Abi ben bu konserde izleyici olarak bulunmak istiyordum ama ya işte fotoğraf çekmem gerekti dediğin zamanlar oluyor mu? Yoksa yok abi, bu benim işim noktasında mısın?
Şöyle ki, ben bu benim işim noktasındayım ama bazen dünya sahnelerini özellikle gidip izlemeyi çok tercih ediyorum. Yani hani koşa koşa gidiyorum ki orası başka bir dünya sonuçta. Diyorum ki eyvah ya, burada şimdi kamera bende olsaydı, öf ışık ne kadar iyiymiş. İşte şova baksana süper falan deyip bir içim gidiyor yani. O noktadan sonra şarkıyı duyamıyorsun zaten. Herkes çıktıktan sonra sound çok acayipti abi. İşte şov acayipti falan deyince ben diyorum ki abi ışık çok iyiydi. Sahnede çok güzel enerji vardı falan. Ya bunları görüp
biliyorsun. Herkes kendi derdinde.
Tabii bana sonra da şu şarkıyı söyledi mi? Abi vallahi hatırlamıyorum falan diyorum bazen.
Mesleki deformasyon.
Bu kesinlikle bu oluyor.
Abi peki bu arada, buyur söyle sen sonra.
Önemsiz bir şey söyleyecektim ya. Şey, yok, örnek yok, verdim. verdiğin o düğün örneğinde de bu arada o oluyor. Arkadaşlarım da mesela düğünlerine, mesela evlenecekler. Bir şekilde düğünlerinin ailelerinden önce bazen ben öğreniyorum. Nedeni çok iyi arkadaş olduğumuzdan falan değil. Abi fotoğraflarımızı çeker misin? O noktada bir istekte bulundukları için bazen ben düğünlere de, yani etkinlik kısmı değil, etkinlik öncesi kısmında da böyle desteklerim oluyor insanlara.
Evet.
Abi şeyi sorayım. Böyle gitmek istediğin büyük festivaller, hayallerin ya da böyle gezi amaçlı yurt dışına gittin mi veya yurt içi olabilir bilmiyorum. Şimdi son zamanlarda azaldı ya şeyler, onunla da alakalı tabii bilemiyorum da. Nerelere gitmek isterdin? Nerede fotoğraflar çekmek isterdin?
Yani sadece bunu bir dilek, arzu olarak falan mı söylemek lazım? Artık bilmiyorum, şu dövizin getirdiği durumlarla birlikte.
Evet, benim de öyle var. Böyle bazen konser izleyip böyle, yani bir kere bu konseri izleyip ölebilirim falan dediğim konserler var. Yani o kadar umutsuzum ama belki değişebilir bir şeyler.
Yani benim açıkçası eğlenmek amaç değil de bunu fotoğraf çekmek istediğim, mesela Rock and Ring'i çok merak ediyorum. Nasıl bir şey olur orada, nasıl işler yürüyor. Orada gerçekten bulunup fotoğraf çekmeyi çok isterdim ya. Yani şu an müzikal anlamda ve fotoğrafın birleşeceği bir nokta olacaksa o festivali orada bulunup çekim yapmayı isterdim. Çünkü çok iyi line-up'lar açıklıyorlar. Tüyler diken diken fotoğraf çekmek keyifli.
Tabii. Evet. Çok iyi. Anladım.
O sorumu tamamlamadığımı şu an hatırladım da o biraz geri saracağım. Prodüksiyon muhabbetinde şimdi yabancılarla da çalıştın. Oradaki prodüksiyonla buradaki prodüksiyon, bu imkan olarak da olabilir, işte disiplin açısından da olabilir ya da işleyiş açısından bizden çok farklı ya da işte paralel falan dediğin neler var?
Doğu, aslında sen bu soruyu sordun, ben onu atladım galiba söylerken. Aslında sen kusura bakma. Ben şöyle düşünüyorum, artık Türkiye'de de iyi prodüksiyonlar yapılıyor. Ama yani prodüksiyon, yani kreatif tarafı, yani işleyişi yönetme tarafı bir kenara bırakırsak, hani prodüksiyon eşittir maddi bir durumu var ya. Hı hı. Yani o ne kadar iyi olursa prodüksiyon da, iyi kişiler elindeyse o kadar iyi oluyor. Tabii dünyada bu daha farklı ilerliyor. Dünyanın Türkiye dışında bu işler daha farklı ilerliyor. Çünkü sanatçılar da çok fazla önem veriyorlar sahne şovlarına. Işık şovlarına çok önem veriyorlar. Türkiye'de sahneye çıkıp da ışıkları açtırmayanlar da olduğunu düşünürsek arada aslına bakarsanız büyük bir fark var. Çünkü dinleyici konser dinlemeye gidiyor ama aynı zamanda onu izlemeye de gidiyor. Yani sanatçıyı görmek de istiyor. Yoksa günün sonunda salonda da açıp onu dijital mecralardan istediği ses ayarında durdurup devam ettirip dinleyebiliyor. Ama son zamanlarda Türkiye'de de gerçekten sanatçılar bu konuya çok fazla önem verdiklerini düşünüyorum, görüyorum. Çok büyük farklar, bahsettiğim maddiyat doğru orantısı dışında yok, en azından zihniyet olarak da iyi bir yerdeyiz. Yani yapma isteği olarak da iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Umarım çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olur müzik endüstrisi. Ben o noktada güçlü bir ekonomiye sahip olursa buraların da eksik kalmayaraktan çok hızlı gelişeceğini düşünüyorum.
Evet, araya bir...
Ben ışıksız konser yaptığımı hatırlıyorum bu arada. Sen öyle söyleyince aklıma geldi. yıllar önce Çilekeş grubu vardı, bilirsiniz muhakkak.
Evet.
Görkem Karabudağ'ı da aldık konuk olarak.
Görkem değil mi? Görkem bir tanedir. Biz Mersin'de sanırım turnedeyiz. O zaman tabii Çilekeş, yani üf, yani öyle bir kalabalık. Yani
yıkılıyor.
Deli gibi. Tabii sold out biletler. Yani gerçekten böyle. Mersin'e gittik. Bir sahne var. Düğün salonundan bozma. Tabii ya da ki. Düğün salonuydu belki. hakikaten küçümsemek için söylemiyorum. Düğün salonuydu galiba. Öyle hatırlıyorum.
Yaygın ya o dönemde.
Evet, o dönem öyle. Konser hala da bu arada çok fazla konser salonu yok da. Gittik abi, sahne var. Yan tarafa işte bir kurulum falan olmuş sesle alakalı falan. Monitörler kurulmuş. Benim tabii ilk refleks olaraktan konser salonuna girdiğimde ben hemen Tras'a bakarım abi. Kafayı kaldırıp ışık ne var onlara bakarım. Abi Tras yok yani. Tras olmadığı için
Şeyler
ışık
yok. Hı.
hiçbir şekilde ışık yok. Yani ışıkların asıldığı o iskelet var ya, demir
Aha.
iskelet.
Tras
Yok
onun adı
abi.
ha.
Evet, Tras onun adı. Herhangi bir şekilde ışık yok. Yani ben ilk bir süre şöyle düşündüm. Herhalde daha henüz kurulumu tamamlamadı ışığı diye düşündüm. Tabii öyle bir buçuk saat kadar konser alanında vakit geçirdim ve sonra hiçbir hareket olmadığını görünce, ya ben en sonunda gittim menajere, dedim ki abi benim gördüğümü sen de görüyor musun? Işık yok galiba dedim. Aa evet ya falan oldu onlarda falan. Böyle son
Abi seni
dakika
göremiyorum falan dediler.
abi bak, bu gündüz olduğu için tabii ışık o arada hani çok dikkat çekmedi, ama gündüz soundcheck. Son dakikalara geliyoruz tabii, böyle hani zaman son dakika, son saatler. Böyle organizasyon, böyle hiç unutmuyorum. Tripod ayakla dörder tane par 64 ışığı bir sağa bir sola koydurup sahneye ışık vermişti. Ve o ışığı da ben açıp kapatıp fotoğrafını çekiyordum, öyle söyleyeyim. Programa geçiyor.
Eyvah.
Zaten iki tuşu vardı, öyle söyleyeyim.
Ama o dönemde bir de böyle daha underground grupların, yani seninle işte iletişimi kurarken Oktay'la konuştuk. Bizim sesçimiz Oktay. O da böyle, onların da eskiden Jeton diye grubu vardı falan. O zamanlarda hep söylüyor. Hem daha underground, hem bunlar daha yaygındı. Gruplar da birbirine destek veriyordu, ama o dönemlerde de işte Blue Jean'e çıkarken mesela fotoğrafçıyla çalışmak da hani çok grupların da tercih ettiği bir şey. Aynı oranda tabii fotoğrafçı da, sen de dedin ya ben çok daha eskiden başlamıştım. Öyle bir dönemden gelince aslında sanırım böyle çat diye ortasındasın bir şeyin ve turnelere gidiyorsun, birileriyle tanışıyorsun. O ağ da, o network de öyle gelişiyor. Çok daha böyle organik bir dönemmiş ya. Şimdi böyle düşününce, şu anda da çok fazla iş var ama birilerinin birbirini tanıması daha zor. Her ne kadar sosyal medya olsa
Evet.
bile. O zaman daha işte festivalde tanışıyorsun. Daha şey bir ortam oluyor. Arkadaş ortamı oluyor yani, direktman.
Yani çok iyi anlattın bu arada. O sen anlatırken ben de bir flashback yaşadım açıkçası. Blue Jean vesaire, o dönemler. Yüksek Ses dergisi de vardı, Güven Erkin
Evet.
Erkal'ın. Ondan sonra o dönemler gerçekten rock, Türk rock müziği ile ilgili özellikle çok sıcak bir ortam vardı. Herkes herkese gerçekten iyi ilişkiler kuruyordu. Sıcak ilişkiler kuruyordu. Tabii internet bu kadar da yaygın değildi. Bu arada dinozormuşuz, onu anladım.
Tabii.
Z kuşağı izliyorsa, şöyle diyor, dinliyorsa bize şöyle diyor olabilir. Ne demek internet o kadar yaygın değil
Tabii, onlar
ya,
doğru.
yani o dönemler gerçekten öyle bir şey vardı, haklısın. Bu sıcaklık üretime de yansıyordu açıkçası.
Birbirini daha yukarı taşımak istiyorsun. Ve hani biz mesela şey, Görkem Karabudak geldiğinde de öyle olmuştuk. Böyle abi hani biz seni çok çok fazla dinledik. Yani siz çok ünlüydünüz falan diyoruz. Yok ya, aslında yani biz onu çok hissetmedik falan diyor mesela. Çünkü biz hep konser izleyen tayfa olarak, ya adamlar inanılmaz falan. Ben hala dinlediğim zaman ya nasıl diyorum ya, böyle bir grup geçti falan yani.
Evet.
Böyle çok ayrı bir noktada. Ama işte o şeyin, bir kominin bir parçası hissediyorsun dinleyici olarak sen de kendini. Şimdi onu biz hissettiğimiz için zamanında, herhalde şu anda çok bir şeyin parçası olamama durumu var. Ben de en azından öyle. Hani dinliyorum, geçiyor. Yani çok böyle bir aidiyet hissetmiyorum o müzik türüne karşı belki de.
Yaşlandın çünkü sen artık yani. Şaka şaka. Yani
Dinozorluk ya.
ya bilmiyorum, o zamanlar gerçekten öyleydi. Ben de şu anda birçok popüler müzik türlerine aidiyet hissetmeye çalışıyorum. Yani her müzik türü dinlemeye dikkat ediyorum. Çünkü hani biraz da alanım o tarafta olduğu için. Ama Hani böyle açıp mesela duşa girerken abi açıyorum kurbanı, bir yandan kendimi jiletlerken evet. Hani bir yandan da kese atıyorum falan diyormuşum.
Yani kurbanla jilet deyince jilet derken Müslüm falan deseni anlayacağım yani.
Bir dakika,
kurbanla düşeceğim. Kendini jiletleyen müzikolog olarak seni tebrik ediyorum.
Ben seni çok iyi anlıyorum Doğuş. Kurbanın da gerçekten eğer yani şöyle ki total dinleyici evet arabeskle kendini jiletleme mevzusu da ama eğer bu müziğe gönül veriyorsan kurbana gerçekten jiletli şarkıları var.
Bence de.
Var var. Bu arada tabii. Ben de öyle söyledim. Acayip severim ben kurban. Kesinlikle.
Ben büyük fanıyım bu arada. Öyle söyleyeyim. Çalıştım da kendileriyle.
Aa, harika.
Harika.
Tabii.
ağlamak geliyor şu anda benim için.
Yani tabii, tabii. O döneme şahit olmak ucundan da olsa kenarından da olsa bir şekilde kendi hayatıma baktığımda çok kıymet verdiğim anlardan biri.
Peki hiç böyle ya şunu da keşke çekmeseydim dediğiniz bir fotoğraf oldu mu? Hani şey hikayesi vardır ya o fotoğrafı hatırlar mısınız? Karga şey Akbaba ve Sudanlı küçük çocuk fotoğrafı
evet.
Hatırladınız mı? Mesela o adam ondan sonra öyle bir şok evet, yaşamıştı. Evet. Böyle bir durum oldu mu hiç sizde?
Yani şöyle bir şey oldu bende benzer olaraktan. Ya ben de duygusal bir birey olduğuma inanıyorum. Buradan da belki hani programın adına da birazcık gönderme olacak ama ben üniversiteye ilk girdiğimde sınavda bana şöyle demişlerdi. Ben birçok fotoğraf dalından örnekler ve tekniklerden örnekler gösterince bana şey dediler. Tamam sen çekiyorsun belli fotoğraf. Okey anladık. Peki burada ne yapacaksın? Yani benim anlamak istiyorlar okula devam edip etmeyeceğimi. Anlatabiliyor muyum? Neler çekmek istiyorsun falan dediler. Ben de kısa yoldan hani kendimi anlatabilmek için şöyle dedim. Neler çekmek istiyorum ve neler çekmek istemiyorum onu söyleyeyim isterseniz dedim. Yani çekmek istemediğim şeyler daha az şeyler. Bunlardan bir tanesi belgesel fotoğrafçılık başlığı adı altında işte çeşitli insan portreleri. İşte yaşlı insanlar, çalışanlar, işte çocuklar vesaire filan. Ama bunları tabii ki duygusal bir taraftan yaşanan hikayeleri çekmek kısmından bahsediyorum. Kendimi ifade edebilmiştim o şeyde, mülakatta. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Oradan çok net hatırlıyorum. İlk derste bana hocam rahmetli oldu Süha Bey. Bana verdiği ödev şeydi. 3 tane yaşlı insan portresi, 3 tane çocuk portresi çekeceksin demişti. Yani istemediğim şeyi ilk yaparak da üniversiteye başlamıştım. Ve daha sonra belgesel fotoğrafçılık dersimde herkesin bir belgesel bir hikaye anlatması gerekiyordu. Ben de bana düşen de sanayide çalışan insanların portrelerini üzerine bir çalışmaydı. Şunu hatırlıyorum. Tabii sanayi bunun için gidip orada insanlarla tanışmanız gerekiyor. Her şeyden önce fotoğraftan önce başka diyaloglar kurmanız gerekiyor. Onları dinlemeniz gerekiyor. Kendinize onları ifade etmeniz gerekiyor vesaire. Şunu hatırlıyorum. Fotoğraf çekmeden önce bir atölyeye girip tabii birkaç yerden ret yedim. Ama öğrenciyim deyince biliyorsunuz bu ülkede çok fazla akan sular durabiliyor. Yardımcı olan biri çıktı karşıma dedi ki anlattı işte ya kendi çocuğundan bahsetti. Ben seni çok iyi anlıyorum. Benim de işte kızım var okuyor vesaire. İşte ya çok zor annenizin babanızın kıymetini bilin. Okul okumak bu dönemde okutma falan. Birçok dramatik hikaye anlattı bana işte. İşte bak dedi fatura orada duruyor ödeyemedim. Bakalım çocuğuma yollayabilecek miyim para falan derken. Şimdi bir anda adamın derdine yüklenmiş oluyorsunuz tamam mı? Bu fotoğrafınıza da yansıyor günün sonunda. Hı hı. Ben fotoğrafı çektim orada. Bir sürü derdi dinleyip fotoğrafı çektim. Sonra eve gittim. Ben tüm akşam adamı söylediklerini düşündüm ve hep onunla ilgili kaygılar güttüm kendimde. Ya acaba çocuğuna para gönderebilmiş midir? Acaba faturasını yatırabilmiş midir? İş yeri belki hani iş durdurmaya kadar gidebilir gibi. Anlattığı birçok hikayenin söylediği birçok durumun kaygılarını yaşadım. Çok üzüldüm. Ondan sonra ya bunu anlatmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yaptım ettim diye değil. Yani yaşadığım bir şey anlatıyorum. Öyle bir yerden dinlemenizi rica ederim. Burs kazanmıştım o dönem bir miktar. Ben o bursun bir miktarıyla galiba söylediğim ender yalanlardan biri gidip şey demiştim. Ya ben senin fotoğrafını çektim, al bu senin fotoğrafın, bastırıp götürmüştüm. Hem teşekkür ederim hem de dedim ben bu fotoğraftan para kazandım biliyor musun dedim böyle işte yarışmaya katıldım falan dedim. Nasıl yani falan dedim böyle böyle işte falan. Tabii o arada gidince de müthiş ağırlıyorsunuz. Çaylar, hemen yemek, menemen ortada yiyorsunuz yemeğe birlikte falan. Ya müthiş iyi bir hissettiriyor ama bir yandan da çok duygu yüklü olduğu için beni yapamayacağım bir taraf. Yani ben zaten kendi başına şuraya bırak, kendi kendime bir sürü dert yaratıp üzülürüm yani. Yani zar zor paylaşmayı rica etmiştim kendisine. Kabul etme, sen öğrencisin, olmaz falan. Zar zor o da paramı paylaştığımı hatırlıyorum. Kendimi iyi hissettim yani. Çünkü başka türlü çıkamazdım o anlattıklarından. Halbuki benim oradaki yaptığım şey adamın derdine derman olacak bir şey değil ama günün sonunda kendime bir teselli armağanı. Bak işte olur herhalde, düzelir her şey yavaş yavaş diye kendime bir telkin niteliğinde bir davranıştı. O yüzden buraları yapamıyorum. Ben o fotoğraf çekip Akbaba'nın başında o olayı mesela ben çekseydim ben de aşağı yukarı o kaygıları yaşayıp belki intihar etmezdim bilmiyorum ama o kaygıyla hep yaşardım yani o üzüntüyle.
Evet anladım, çok iyi anladım.
Vay be.
Bir de benim en büyük kaygımdan bahsetmek istiyorum.
Evet.
İşte zaten programımız bu. Sen soruyu sormadan cevabı verdin.
Öyle mi?
En ansiyeteli da... anın veya kaygın abi, anlat dinleyelim.
Abi şöyle yani aslında tek büyük bir kaygım var. Acaba yanlış anlaşılmış mıyımdır ya da yanlış anlatmış mıyımdır bir şeyi kaygısı var bende. Ben yani müthiş %100 öyle mi? Müthiş %100 doğru da anlattığım bir an olsa bile acaba yanlış anlamış mıdır gibi onu illa devam ettirecek bir kaygı problemim var.
Çok doğru yerdesin.
Esin'den o kadar tanıdık geldi ki bu bana yani. Ya Esin gerçekten, Esin de gerçekten öyle. Yani artık bir süreden sonra biz açtık onu ama bu sefer şey ya yanlış anlamış mıdır sence diye dönüyor olay yani. Evet kötü bir durum ya.
Lafa girememek, kendini öncesinden ifade etmekten söyleyeceğin şeyi artık söyleyememek noktası yani bir noktadan sonra.
Kesin abi, biz ne şey yapacağız ya? Istiyorum. Bizim buyurun. Büyük çaresizliğimiz diyebilir miyiz bu konuya?
Abi bilmiyorum yani. Bu karantina iyi oldu. Çok sosyalleşmediğimiz için biraz.
Güzel ya bu şöyle bir bahane uydurabiliriz buradan çıktıktan sonra bu karantinadan. Abi normalde biz böyle değildik de işte bu şartlar bizi bu hale getirdi deyip.
Ha, bahanesi olabilir.
Çok düşündük.
Suçu başkalarına atma durumu var ya.
Bu tam bu süreçte çok düşündük diye böyle.
İçimize döndük falan.
Evet evet.
Vallahi ben
abi şeyi sormak istiyorum sana. Seni yormak da istemiyorum tabii de. Bu programımızın kült sorusu. Sahnede veya bir yerde böyle acayip anksiyeteli hissettiğin bir anın.
Var.
Gerçekten. Bir dahaki var.
Direkt yani.
Hangisini anlatmak istiyorsan.
Birkaç tane var ama yani.
Birkaç tanesini de ne kadar istersen buradayız.
Yani şöyle bir tanesi aslına bakarsan ölüyor muyum lan diye bir durum yaşadım şeydi.
Hayatım yaksın tabii.
Tabii yani artık buraya kadarmış yani hedeflerin, hayallerin güzel. Ve şöyle bir şey var, sahnede ölüyordum. Yani hani
krallar gibi.
Yani ya tamam müzisyen olsam, şarkıcı olsam arkandan yüzyıllarca konuşulacak bir kelime, fotoğrafçı olunca salak da diyebilirler yani o yüzden.
Yok yok. Sahnede de olması çok iyi olmuş.
Şöyle ki Çanakkale miydi? Tam şimdi Çanakkale'ydi sanırım. 2006 yılı filan. Çilekeş konseri yine. Bak eskileri hatırlamak çok kıymetli. Spor salonu olduğu için o spor salonun tavanları çok yüksektir bilirsiniz.
Tabi.
O tavanların da işte galiba ampullerini değiştirmek için mi artık ne işlem için kullanılıyorsa şöyle bir merdiven var. İki ayaklı merdiven var. Sahnenin kenarına koymuşlar onu da. Tamam mı? Ya dedim ki bu burada duruyor. Bak şimdi ben de sürekli açık kovaladığım için ben şunun tepesine çıkayım da bir fotoğraf çekeyim. Tepeden nasıl kuş bakışı olur bu sahne? Bir onu göreyim dedim. Çıktım en tepeye. En tepeye çıktıktan sonra artık bende şey başladı. Bir korku başladı. Ben burada inemeyeceğim. Kaldım burada galiba falan diye.
Durduk yere. Kaygılanmak.
Tabii o kaygı vücut dengemi sallamaya başlayınca merdiven de sallanmaya başladı. Ben dedim ölüyorum artık. Çünkü eyvah diye hani beni kurtarın imdat diye bağırsam sesimi duyma şansları yok. Sahnede cayır cayır distortion yani mümkün değil yani. Anlatabiliyor muyum?
Simsiyah yine her taraf çalıyor böyle. Burada
tabii tabii. Bir de şarkı araları olmadan geçişler falan evet. Falan. Hani ya beni duyma şansı yok. Zaten in-ear kullanıyor birçoğu. Sanatçı mı duyacak? Kim duyacak artık? Seyirci zaten konsantrasyonu geçmiş. Başka bir yerde. Tabii ben artık böyle cebimde bir şeyler atıyorum aşağıda birileri görsün falan diye böyle artık. Çünkü onu sabitlemedi. En son şey dedim yani ben öleceksem bu kamerayı ben kullanamayacaksam o zaman önce kamerayı atarım aşağıya. Bu dikkat çekerse beni birisi kurtarır falan diye düşünüyorum. O ara organizasyondan birisi önce şeyi görüyor. Merdivenin sallandığını görüyor. Kafayı bir çeviriyor tepede ben. Bana şey yapıyor. Ne yapıyorsun orada falan diye soruyor. Ben diyorum ki beni kurtar. Beni kurtar. Ben ölüyorum. Ölüyorum yani. Sen bunları sonra konuşuruz ne yaptığımı ettiğimi. Neyse orada böyle bir kurtuluş hikayem olmuştu. Yani orada abi, büyük bir korku yaşadım yani olacak diye. Bir de çok detay vermeden başka bir örnek bir yaşadığım şeyi anlatayım. Sanatçı ben fotoğraf çekerken işte sanatçı siz çoğu zaman göz diyaloğu kurarsınız. Bazen yani öyledir ki iyi anlaştığınız sanatçılarla gerçekten hiç konuşmadan onun ne anlattığını anlarsınız sahnede.
Yani
size bir şey anlatır o ve siz onu anlarsınız.
Şey gibi mi yani atıyorum ben şimdi işte ayağımı işte hoparlöre koyacağım ve oradan bir poz vereceğim. Bunu yakala bakalım Murat gibisinden bir şey mi?
Bazen öyle. Evet ve o şeydir. Mesela hani o siz onu daha önce konuşmuşsunuzdur. Onun timingi konusunda birazcık hazırlık yapmışsınızdır kendi arasında. O sana bakar ve der ki birazdan geliyor abi fotoğraf der. Yani bazen öyle bazen öyle ipuçları alabilirsiniz ama bu şöyle bir şey. Hakikaten konuşulmayan. Hatta şöyle söyleyeyim. Siz o anda o sanatçının ya da müzisyenin size bakışından bunlar niye birbirlerine bakıyor lan ne diyor bunlar diye anlayamayacağınız tarzda bir o saniyelik bir şey. Anlatabildim mi oldu? Bu her zaman olan bir şey değil. Ben bir çekimde benden şey istemişlerdi işte bir açıdan fotoğrafları istemişlerdi. Ben o açıdan fotoğrafları hemen başında hallettim. Hani hiç strese girmeyeyim ben unuturum. İşimi garantiye alayım. Sonra sanatçı bana bir şeyler anlatıyor falan filan. Eyvah diyorum bu şey mi düşünüyor ya? Benim o açıdan çekmediğimi düşünüyor da. Ben bana bir şey gösteriyor diğer taraftan. Ama ben de sağ tarafı gösteriyor. Ama ben sol taraftan çekmem gerekiyordu. Onu konuşmuştuk. Oraya gidiyorum çekiyorum. Kaşını kaldırıyor falan öyle değil falan filan. Abi öyle değilmiş ya. Mikrofonda bir şey takılmış. Tamam mı? Sahnede de o ara görmemişler. Prodüksiyonda işte Rodiler vesaire. Bana onu söyle de hani kurtarsınlar burayı oradan gibi.
Ama şey nasıl söyle. Anlayabilirsin yani?
Nasıl anlayayım ben onu gerçekten?
Mikrofonu sonra söylese onu yiğitten.
Yani orada bir şey takılmış yani kabloya. Ben onun ne olduğunu anlayamadım tabii. Göremiyorum çünkü sahne benim üstümde kalıyor. Sonrasında zaten o kendi kendine çözülmüş problem olaraktan çözüldü ama ben şöyle düşündüm konser bitene kadar. Eyvah bu bana bir şey anlatmak istedi ve ben bunu aptal gibi hiç anlamadım. Acaba neydi kaçırdım diye ama neyse ki benle ilgili bir şey değilmiş.
O da çok şey bir durum yani. Yani gerçekten evet. Yani sanatçının istediği şeyi ona sunabileceğim bir anksiyetesi aslında bu biraz da. Yani evet. Gerçekten büyük bir şey aslında böyle düşününce ve hani ben onu anlamadım. Aha ya çektik ya işte öbür taraftan ne istiyorsun falan diye. İnanılmaz.
Ya bir de bir de şöyle bir durum var aslında. Sahne fotoğraflarında sahnedeki model yani sanatçı sizin modelinizdir, fotoğraftaki modelinizdir. Ne o sizin kontrolünüzde oluyor ne de ışık sizin kontrolünüzde oluyor. Bir fotoğrafçı olarak da iki parametreyi de kontrol edemeyip bu iki unsurun, iki kontrolsüz unsurun aslında sizin kontrolünüz dışında olan unsuru iyi bir araya getirip işin içine bir de kompozisyon katıp fotoğraf üretmeniz gerekiyor. Şimdi bu her konserde, her etkinlikte ya da sizin elinizde olmayan bir şey olduğu için siz her etkinliğe şöyle başlıyorsunuz. Acaba bugün nasıl fotoğraflar çıkacak? Acaba iyi fotoğraf olacak mı? Ya da çekim bitiyor, kendinizi ikna edemiyorsunuz. Yok yok iyi olmadı falan gibi. Böyle şeyleri yaşıyorsunuz. Ne zamanki fotoğrafları bilgisayara atıyorsunuz. Ne zamanki bir ayıklama işlemine girip karşı tarafa gönderip onlardan feedback alıyorsunuz. O zamana kadar gerçekten kaygınız devam ediyor. Ya oldu mu olmadı mı bu iş falan gibisinden.
Evet.
Tabii. Yani, tekrarı tabii.
Ya,
yok.
Bu işin ayrılmaz parçası bu arada. Yani evet. Hangi disiplinden kimle konuşursak konuşalım. Hepsi aynı şeyleri söylüyor ki biz de onları yaşıyoruz. Bir şey yetiştirirken, bir iş yetiştirirken, bir beste yaparken, bir yere yollarken çok iyi anlıyorum.
Ha, rastlantısal.
Tekrarı olmayan bir şey bir de. Yani hani hadi bir daha bunun aynısını yapalım gibi bir durum da yok yani.
Evet. O yüzden tabii anı yakalamak işte.
Oldu yani. Oldu, olmadı.
Tabii yani anı geri getiremezsin. Şöyle düşünsene gitarist mesela bir şarkının bir tarafında çok yükseliyor orada zıplamış içinden gelmiş.
Oo,
ona evet. Şunu diyemiyorsun abi ben zıplarken seni yakalayamadım da. Rica etsem ikinci verse'de bir daha zıplamasın. böyle bir şey söyleyemiyorsun.
Abi,
adamı orada
daha...
başka işte, orada sizi yani... zıplatıyorlar hemen başka bir yere alıyorlar.
Tabii ya bir kuliste zıplar mısın abi diye böyle.
Biz onun ben arka planı yapacağım abi Photoshop'la falan.
Tabii. Böyle bir şey mümkün değil yani.
Şöyle bir şey oldu mu? Daha doğrusu oluyor mu, karşılaşıyor musun? Şimdi ben hep daha böyle işte rock'tır, metal'dir falan izleme pratiğim de o yönde, dinleme pratiğim de o yönde. Ama şimdi biraz daha artık çok daha fotoğraf çekmek yaygınlaştı. Herkesin daha profesyonel olmasa bile artık fotoğraf çekebileceği bir şey var elinde. Güzel fotoğraf çekebileceği, en azından net çekebileceği. Birazcık daha böyle konserlerde poz vererek söylemek, biraz daha işte kameralara oynamak gibi şeyler oluyor mu? Yoksa o eski konser havası, konser ambiyansı hala devam ediyor mu?
Ya birincisi bu şöyle, sanatçı tarafından bunu yorumlamam çok %100 nitelikli bir cevap olmayabilir. Ama seyirci açısından şunu söylemem gerekirse eğer, seyircinin görüntü elde etme isteği çok fazla. Bazen ben öyle sanıyorum ki şarkının çok önemli yerlerini kaçırıyorlar. Acaba şunu sosyal medyaya şurada post mu etmeliyim?
Evet.
Canlı yayın yapıyor yani mesela konserde. Mesela bana en manasız gelen şey o.
Ses ja, ja, ja, ja, ja diye bir ses var zaten yani. İzleyen de bir şey anlamıyor.
Tabii. Yani bunu bu arada ciddi ekipmanlarla canlı yayın konser yapmaya çalışanların bile hata yaşadığı aksakla yaşadığı bir dünyada
tabii.
Cep telefonuyla orada bak işte sahnede şimdi şu şarkıyı söylüyor bizim şarkımız falan belki öyle duygularla insanlar açıyorlar ve bence konseri kaçırıyorlar oradaki duyguyu.
Evet katılıyorum.
Seyirci açısından böyle bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ama yani çağında böyle bir gerekliliği var artık yani oradaydım orada mıydın falan sorulmasını istiyorlar vesaire.
O story atılacak yani artık yani.
Evet, o story atılacak ve alevler ve like'lar lütfen atılacak şeklinde beklentiler.
Yani
Özgür Madonna konseri.
Bu normal artık. Çağın böyle bir gereği var.
Ay pardon abi ya.
Efendim?
Ha, Madonna konserinde miydi o telefonları girişte topladıkları?
Evet hatta telefonu o kadar güzel bir kaba koyduk ki o kabı bile götüresim geldi içimden de bırakmak zorunda kaldım. Şöyle konser evet, yani çünkü... turne olduğu için ve işte aynı turne sergileneceği için
konsept.
İşte 3 gün yani şöyle 3 gün Paris'te 3 gün sonra bir yere gidiyordu. Biz Paris konserinin ilk ayağını izledik. Şimdi story koyunca ertesi gün insanlar bu şey olmasın diye kabare konseri olduğu için özel bir konser. Ben çok etkilenmiştim ondan ve şöyle o konserde olaylı konserdi. Madonna geç çıkmıştı. Ya cep telefonunda olmasının müthiş bir şey olduğuna tekrar orada hemfikir oldum. Konser izlerken. Çünkü insanlar anı kaçırmak istese bile kaçıramadılar. Çünkü mecburdular izlemeye. Çok güzeldi. Yani full konsantre izlemek. Yani şey ya keşke bir anı götürseydim telefonuma çekseydim gibi bir hisse hiç kapılmadım izlerken. Çünkü o anda o gördüğüm şey zihnime kaydoldu ve yeterliydi. Yani bu konuda ben biraz eski kafayım.
Ben
katılıyorum yani bu, hepinize.
Eski kafalık değil aslında. Bu çok kıymetli bir şey. Yani
anın
bu...
kaçtığını düşünüyorum.
Tabii.
Çünkü biz anı geçmişi işte yine de tecrübe edebildiğimiz için bence ya. Ayırt edebiliyorsun.
Tabii canım yani.
Ama sen de hep o şekilde izleme pratiğine doğmuş olsaydın normali ne olacaktı? O şekilde evet. tat alıyorsun. Biz ya, şimdi kıyas yapabiliyoruz.
Kardeşim.
Ya bir de şimdi pardon. Ha buyur.
Ya şey diyecektim abi. Sadece. Kardeşim bilgisayardan dizi falan izleyemiyor. Telefondan izleyebiliyor yani mesela. Öyle bir şeydeyiz.
Of. Tabii. Şimdi işte tam onu söyleyecektim. Z jenerasyonusun. Abi çok garip bir yere telefonsuz gitmen. Yani hatta 1-2 yıl sonra telefonlar tarih olup kontak lenslerimizle takılıyor olacağız. Yani ama ben Hasan hatırlıyorum işte.
İzlemiş o şeyi.
Black Mirror.
Neydi bir animasyon bir şey vardı. Bir şeyler vardı öyle kontak lens takıyorsun. Sen ona inanmışsın.
Ya yok ben bir kitapta okudum ve inanıyorum bu arada. Çok büyük. Geleceğin Fiziği diye bir kitap. Her podcast'te de söylüyorum. İnsanlar diyecek ki ya bu herif de bir tane kitap okudu 7 bölümdür söylüyor diye. Ama hakikaten öyle yani. Michio Kaku çekik gözlü popüler bilimin çok tanınan bir bilim adamıdır. Geleceğin Fiziği diye bir kitabı var. İşte 2000 ve 2100 yılı arasını olacak şeyleri öngörüler. Laboratuvarda olan teknolojileri de aynı şekilde şahitlik eden bir bilim adamı. Ya söylüyor ve söylediği şeyler mesela o kadar doğru ki artık böyle elektrik şartıyla indirip kapatmak değil de Wi-Fi şartıyla indirip kapatmak bizim gereksinimimiz oldu diyor. O kadar doğru ki yani ilk onu soruyoruz bir yere gittiğimizde. Yani abi Wi-Fi nedir, şifre nedir falan doğruluk payı var bence ben. Katılıyorum yani.
Peki kitapta şeyden bahsediyor mu? Çıplak gösteren gözlük. Şok.
Abi yok. O daha ona hazır değilmişiz. Daha orayı okumadım ben de.
Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey çıkmasın çok tatsız olur gerçekten.
Tabii. Yani özellikle buraya gelmesin Orta Doğu'ya. Yani kötü olur.
Gerçi konser biletleri çok satılabilir yani. Soldatlar bayağı şey olur öyle bir durumda ama.
Alışkanlık ya. Yapanları düşünsene gözlüğü kırılıyor. Abi şu senin gözlüğü bir 5 dakikada giriyor. Onsuz gezemeyenler.
Abi gözlüğü olmayınca başım ağrıyor da falan diye sürekli.
Tabii böyle sonra gözüyle fotoğraf çekenler çıpıt falan diye böyle. Tabii böyle makine yok falan düşünsene abi.
Abi öyle o bir şey olsa gerçekten gözüyle
enstrüman
mesela
olmadan bir yere gidiyorsun falan. Çok garip olurdu herhalde yani bir de ya çok şey işin senin bir de onu düşündüm. Ya fotoğrafçılık her zaman ben zaten sanat tasarım fakültesi mezunu olduğumda görürdüm fotoğraf bölümündekileri. Her zaman böyle bir başka bakardım. Birkaç hocamızın dersine falan da girdik. Şimdi o kadar şey bir şey ki herkes telefonuyla fotoğraf çekebiliyor ama hala işiniz devam ediyor. Onun farkı hala kalacak, devam edecek. Çünkü bambaşka bir sanat diğerine göre. Ya bu kadar yaygın olması bir yandan garip. Yani herkesin telefon çalıyor olabilmesi, herkesin efekt yapıyor olabilmesi, filtre koyması. Yani ben çok isterdim senin yerinde olmayı. Ne dalga geçerdim yani fotoğrafçı olsam. Yani herif de bunu nasıl bir filtre koydun lan deyip içimden çok komik olurdu.
Bazen
yani,
görüyorum canım öyle.
Yani tabii öyle çok oluyordur. Ya bu şey gibi. Yani müzisyen bir adamın arkadaşlarının her gün saçma beste yapıyor olmaları gibi. Ya böyle her dakika saçma beste duymak gibi, görmek gibi geliyor.
Ya burada şöyle bir şey oluyor. Günün sonunda fotoğrafı üretebiliyorsun. Tabii ki elindeki araçla işte bu araç telefonsa telefon. İşte kameraysa kamera, fotoğraf makinesiyse. Burada şöyle bir şey oluyor. Nitelik nicelik durumu değişiyor. Yani her üretilen şey iyi olmuyor. Yani
tabii.
Bir değere sahip olmuyor.
Evet.
Ve çok üretildiği için gerçekten arada iyi üretilen şeyler de kayboluyor. Ben bana soruyorlar bazen yani işte dijital çıktı, mertlik bozuldu, ne diyorsun falan. Ben öyle diyenlere dijital çıkmadan önce ne kadar mertliğim falan diyorum. Yani ben böyle kaygıların böyle bu işle ilgilen işte herkesin fotoğraf çekiyor olması. Ya yani herkes fotoğraf çeksin canım, üretsin. Bunda bir şey yok ama işte dediğim gibi nitelik nicelik olayı değişiyor. Burada şöyle bir handikap oluşuyor bence. Dijital bir mezarlık oluşuyor işin içinde. Yani siz telefonlarınıza bakın. Hani en çok fotoğrafı galiba telefonlarınızla çekiyorsunuz. Aranızda var mı fotoğrafla ilgilenen? Yok.
Değil mi var? Yok abi. Yani. Kesinlikle.
Cep telefonunuza çekiyorsanız galerinize bir bakıyorsunuz. Hafızanız doğru orantısında binlerce fotoğraflar var. Ama bir oturuyorsunuz bir gün bazen. Evet. Şunları bir temizleyeyim diyorsunuz. O binlerce fotoğraf bir anda iniyor. İşte 100 fotoğrafa belki. Anlatabiliyor muyum? Sonra orada görüyorsunuz ki sizin çektiğiniz diğer fotoğrafların birçoğu çöp haline dönüşmüş. Bu bir dijital çöple sebep oluyor. Kesinlikle. Ben hatta bir projem var. İlk defa buradan söyleyeyim. Hani uzun yıllardır var ama nasıl yapılabilecek konusunda daha henüz fikirleri tamamlamış değilim. Ben dijital bir mezarlık yapmak istiyorum kendim. O da şöyle. Bak konu nereden nereye geldi ya? Ne anlatıyorum ben şu an? Tamam okey anlatıyorum. Girdim artık.
Anlat anlat abi çok iyi.
Heyecanlandık.
Kişi bu dünyadan ayrıldıktan sonra geride işte cep telefonuydu, hard diskti, işte bir takım görüntü, video artık neyse kaydetmek
evet, veri bırakacak. Şeyleri
veri bırakacak. Yani her insanın bir verisi var bu dünyada artık onu anladık. O verilerin bazıları paylaşılmasını istemeyebilir. Ya da bazıları diyebilir ki o kadar düzenli ki bu verilerin işte bu hard diskin şifresi bu. İçindeki bu klasörü buna vermeni istiyorum. Bu klasörü biz bir şekilde dijital mirası paylaştırma gibi düşünebiliriz. Ve geri kalanı da yok edilmesini istiyorum diyebilir. Ve ben böyle bir hizmeti geliştirmek istiyorum.
Çok iyi. Ben
adına da sonra coin açıp coin yapıp mezar coin uzattım. Böyle bir şey olmayacak.
Tamam çok iyi.
Coin'ci istiyorlar ya böyle coin'ciler.
Kabir coin ha.
Böyle bir fikrim var aslında bakarsanız. Ne kadar çalışır? Ne kadar
Die Cloud diye saçmalıyor değil mi böyle? Değil mi? Ölüm bulutu diye. Bay Murat Akçay diye çok saçmalıyor. Kusura bakmayın da öyle bir şey geldi şu an.
Ya bay bay da olabilir bu arada. Son şey. Yani böyle çok bir fikrim var.
Ya o da olur.
Bence çalışır güzel abi şu anki düzende. Yani şu an çok
güzel fikir.
Her şey evet. Dijitale döndüyse bu işte vasiyet muhabbeti de buna dönebilir. Neden olmasın yani?
Hayır, bu arada bunu ben 5 sene önce falan böyle ilk aklıma geldi. Sonra askıya aldım. Sonra üzerine çok düşmedim. Belki bu zaman zarfında birileri yapmış biri olabilir. Sonuçta insanın aklına gelmeyecek bir şey değil. İnsan aklına gelmesi çok önemli diye bu noktada. Onu görüyoruz. Ben hiçbir şey yapmadım mesela bununla ilgili. Aklıma geldi böyle fikir ama. Belki birinin aklına gelip yapmış bile olabilir. Bilmiyorum.
Ya da belki podcast'ten sonra biri yapacak olabilir. Sen yapmadan önce bildirmiş olacağız çünkü.
Aa bu iş neymiş ya falan. Öyle, bir yazılımcı böyle hemen coin'e çevirip. Aynı gibi,
bu arada öyle bir şey yapacak olan varsa bizi de görsün falan diyor şimdi.
Süper. Abi çok teşekkür ederim evet. Geldiğin için ya. Süper keyifli bir bölüm oldu benim için.
Ben benim için de çok keyif aldım.
Evet.
Aa enerjin hiç bozulmasın çok keyifliydi benim için de şahsen. Evet. Çok güzel konular keşfetmiş oldum. Çok teşekkür ederiz geldiğin için.
Ben teşekkür ederim. Başarılarınız devam ediyor. Çok keyifli sohbet.